Ayrım 40.
Suskun bitkindi Turgut, başı önündeydi. Kırşehir'e gidip boyacı halimi nasıl gördün, anlat bakalım. Turgut sessizdi, bir an durup bir tekme attı baldırlarına Sait. Konuş ulan diye bağırdı birden, her şeyi anlattı bize halim. Doğrulur gibi oldu Turgut. Ankara'ya gittim ben dedi, Kırşehir'e gitmedim. Niye gittin Ankara'ya, kimden aldın görevi? Duralayıp toparlandı Turgut daha diri bir sesle. Görev filan vermedi bana gazete dedi. Bunalmıştım, hafta sonuydu, gittim. Vay, çok akıllı sanıyor kendini. Gazete görev verir mi sana ulan? Partim verir. Partim martim yok benim. Başını salladı Sait. Sen bilirsin dedi, yatırın. Diretecek oldu Turgut. Dört yarma adam bir anda yıkıp falakayı geçirdiler şiş ayaklarına. Daha ilk vuruşta patlayıp kan sızmaya başlamıştı. Ürpertici oldu çığlığı. Sonra kısıldı. İniltiye döndü gene. Sait'in bu işlerde deneyimli olduğu belliydi. Ara sıra vurmayı kesiyor, sopanın ucunu bastıra bastıra kan sızan tabanlarda gezdiriyordu. İnleme yeniden kısa çığlığa dönüyordu o zaman. Bütün odada yaşanan gerginliğin dışında Galip'in ilk anlarda duyduğu heyecanda yatışıp sönmüş gibiydi. Yorulup duraksadı Sait. Yanı başında duran şube müdürüne uzattı sopayı. O sürdürdü bir kere de. İnilti kesilmiş gibiydi. Duraladı müdür, Sait'e baktı. Kaldırın dedi Sait. Turgut'u kaldırıp boş bir çuval gibi bıraktılar sandalyeye. Yıkıldı, yıkılacaktı. Bayılmış mıydı? Ayaklarını soktukları kovadan bir bardak su alıp yüzüne çarptılar. Kendine gelir gibi oldu. Yürütün dedi Sait. Koltuklayıp sürüyerek koridora çıkardılar gene. Yandaki masalardan biri üstüne yorgunca oturdu Sait. Paravanın ardından çıkan Galip'e baktı. Bir yenilgiden değil, rastlanabilir bir olgudan söz eden deneyimli biri gibi, konuşmayacak bu it dedi. Yenilginin kızgınlığını Galip duyumsamıştı. Sait'in kolayca yılgınlığa düşebilecek yapıda olduğunu biliyordu. Sitare, Süheyla olayı sorulmadı dedi. Seher'le ilişkisi var diyorsunuz o karının. Bizim raporlarda da yer alan, Sitare'deki komünist ağzı bunlardan değilse kimden, bu herif bilmezse kim bilir? Dalgın ikircikli kaldı Sait, şube müdürüne baktı. O da başını sallıyordu, Galip'i doğrular gibi. Evet dedi Sait, bir de oradan girelim. İndi oturduğu masadan. Paravanın ardına çekilmek için yürüyen Galip'e alaylı bir gülümsemeyle yerde duran ucu kanlı sopayı gösterdi. Ben yoruldum dedi, biraz da siz buyurun Nadir Bey. Şube müdürü gülümsedi şakaya. Galip de gülümseyip yerine geçerken, o bana düşmez Salih Bey dedi. Konuğum burada ben. Şube müdürü gidip açtı kapıyı. Ayaklarına bastırarak ite kaka yürüttükleri Turgut'u içeri aldılar. Şaşılacak şey, sandalyeye oturtulan oğlan eskisinden daha dikelmiş göründü Galip'e. Bütün kızgınlığına karşın saygı duyuyordu sanki içinden. Bir de saygı duyacağız bu orospu çocuğuna. İncelikleri, ustalıkları vardır böyle herifleri konuşturmanın ya. Sait'in yapacağı bu kadar. Ne heyecan ne merak, sonuçtan da umutlu değildi artık. Hiçbir çekiciliği kalmamış bu işin. Bir an önce bitmesini bekliyordu sanki. Sait gene aynı ağızla dikilmişti oğlanın karşısına. Sitare'yi soruyordu. Seher diye bir arkadaşı vardı. Şu kazada ölen şarkıcı Sitare'nin. Turgut biliyordu onu değil mi? Hayır, bilmiyordu. Kızgın kükredi gene Sait. Sen daha Beşiktaş'ta konaktayken tanıyorsun bu karıyı ulan. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Karıyı sıkıyordun hergele. Yoktu bir ilişkimiz. Kim belletti o karıya komünizm ağızlarını? Bitkin suskundu Turgut. Bilmiyorsun. Biz her şeyi biliyoruz ulan. Onu da öğreteceğiz sana. Sait'in bir baş sallamasıyla gene falakaya yatırıyorlardı ki beklenmeyen bir direnişle dikelir gibi oldu Turgut. Katil namussuzlar dedi ölgün bir sesle. Katiliz ulan dedi Sait. Katiliz de kasabız da. Satılmış vatan hainleri itler. Sen de sağ çıkmayacaksın buradan. Turgut soluk soluğa iyice kısılan bir sesle katiller dedi birkaç kez. Polislerden biri sırt aşağı devirdikleri Turgut'un başına oturunca kesildi ses. Sait çılgın bir kızgınlık gösterisiyle indirmeye başladı sopayı. Bir süre gitti bu. Duralayıp bağırdı. Kim ulan bu Seher? Turgut'un başına oturan polis kaydırdı kıçını. Gözlerini dikmiş yanıt bekliyorlardı. Bu Seher kim ulan? İnler gibi solumaktan başka yanıt alamayınca birkaç kez daha vurup bıraktı elindeki sopayı. Bayılmıştı Turgut. Polisler ayırtmak için başına toplanınca Sait'in bir işaretiyle arkalarından geçip odadan çıktı Galip. Sait de geldi peşi sıra. Odasına indiklerinde ikisi de sessizdi. Umduğumdan inatçı çıktı orospu çocuğu dedi Sait. Şimdi ne olacak? Koltuğuna yaslanırken ayakları biraz düzelsin gene ineriz tepesine dedi. Dalgın durdu bir an. Birçok şeyi sakladığı belli Puştun dedi. Yalan söylüyor. Gene de ikircikli kalıyorsun. Çalı gibi taşlıyoruz. Bir yakıştırma bizimki. Suç atımı yok. Kesin kes böyledir diyen biri yok. Boyacı halim bu değil diyormuş. Resmini göstermişler. Yüzleştirdiniz mi? İkisi de bir şey demiyor. Neyi yüzleştireceksin? Soluğunu derince boşalttı. Yanaklarını şişirerek. Yorulduk be dedi. Yaşlanıyoruz. Hadi gidip bir yerde iki tek atalım Galipciğim. Acıktık da. İzin istedi Galip. Telefon bekleyecekti evde. Yol boyu sorgulayıp durdu kendini. Bir ara içi kazınır gibi olup geçmiş, yemek isteği kalmamıştı. Kolay taşıyabileceği yük değildi bunlar onun. Şişmiş kanlı ayaklar gözünün önünden gitmiyordu. Morg'da şişmiş kadın ölüsünü gösterdiklerindeki günler süren bulantıyı duymuyordu belki. Onu anımsatan bir şey dolanıp duruyordu içinde. Eli kolu bağlı birinin ayaklarına vurup parçalamak onun yapabileceği şey miydi? Sait şakadan önerince gidip sopayı almak geçmedi değil içinden. Vatan hayına heriflerdi bunlar biliyordu. Az bileydi daha da çoğu yapılmalıydı. İyi de niye onun işi olsundu bu? Süngü takıp düşman erinin karnını deşmek generalim düşerdi. Görevi küçümsüyor değil kendine uygun bulmuyordu. Sait'in bu işi böylesi umarsamazlıkla yapması da az şaşırtıcı olmamıştı. Yıllar yılı görevde yükselme çabasıyla eğri doğru ne işler içinde pişerek kazanılıyor olmalıydı bunlar. Sait'in ikide bir, siz bu işleri bilmezsiniz demesinde bu türden bir gerçek payı da vardı demek. Bu sınavları vermeye niye onun gereksinimi olsundu? Şu anda eline geçmiş parasal olanakla başında bulunduğu ortaklık istediği yolu açmıştı ona. Bir de bu sinir bozucu işlere bulaşmak akıllıca sayılabilir miydi? Bütün bu olaylar gelip Nazif'te düğümleniyordu. Ona nasıl açıklanırdı bu? Nazif Bey'e haraç öder gibi sürgit kazanılandan pay vermenin de anlamı yoktu. Ortaklığa yapacağı hizmet karşılığı bir şey ödenebilir. İşler tam düze çıkıp ortaklık bekleneni getirmeye başlar. Parasal güçlü bir duruma dönüşürse belli bir aylığa bağlanabilir. Gerekirse dolgunca bir prim de ödenirdi. Ötesi enayilikti düpedüz. O gece daha sonraki günler bu konulara çözüm arayışı, burgu gibi dönüp durdu kafasında. Kolay değildi içinden çıkmak, Halil işi de durdurulmuş gibiydi. Seher'in ablası mı ne ağır hastalanmış Çanakkale'de, izinli gitmişti. Galibe sordular, gitsin peşini bırakmasınlar dedi. Beklenecekti, kuşu ürkütmemek gerekirdi. Nazif Bey uğradı bir ara, o da onaylamıştı kararı. Bir hafta kadar sonra Necla'yı sorguladılar. Bir komiser yapmıştı sorgulamayı. Sorularda, yanıtlarda birincinin aynıydı hemen de. Sait'le birlikte baktılar ifadeye. İnandırıcıydı sanki. Pek bir şeyden haberi yoktu kızın. Bırakacak mısınız dedi. Soğukça gülümsedi Sait. Bilmem dedi, bırakalım mı diyorsun? Hiçbir şey demiyordu Galip. Dalga geçer gibi söylemişti Sait de. Ciddileşti. Yeni kanıt çıkmazsa önümüzdeki yıl düşünürüz dedi. 3 gün kalmıştı yılbaşına. Galibe de iyi gelmişti bu yaklaşım. Burnu biraz sürtsündü karının. Sürtecek mi? Kafasını takmışsa her şeyi göze alıyor bu komünistler. Turgut'u düşünüyordu. Nasıl dirençli itteki. Sait doktorun yeşil ışığını bekliyordu. Çok kötüymüş ayakları. Biraz düzelsin. Bir kez daha yüklenecekti. Bu kez ne yapacaktı bakalım oğlan? O işte yeni yıla kalmıştı. Mansur telefon açtı. Almanya'da birlikte oldukları birileriyle yılbaşı gecesi için sözleşmişler. Berlin'de hepsinin tanıdığı, şimdi emekli konsolos Hüdayi Bey'in Kuzguncuk'taki yalısında toplanacaklarmış. Gelir miydi? Gelirdi. Yılın son günü güzel bir yün bluz, bir kutu madlen çikolata, bir de sabuncak iste yaptırdığı çiçekle uğrayıp, Şerife Hanım'ın gönlünü aldı önce, bir sürü de duasını aldı. Galip'i kucaklayıp ağladı Şerife Hanım. Mezarında rahat yatsındı Hüsnü. Galip gibi bir oğul vermişti Allah onlara. Akşama doğru Mükerrem'e gitti. Çiçeklerin, çikolataların yanı sıra kapalı çarşıda paraları altına çevirirken aldığı göze çarpıcı, ederi pek de yüksek sayılmayacak pırlanta küpeleri götürdü. Şaşırdı, ağlamaklı oldu, sevindi, biraz da utandı Mükerrem Hanım. Evden çıkamamış, bir şey de alamamıştı galibe. Sağlıklı olsun, üzülmesin, mutlu olsundu o. En güzel armağan oydu Galip için. Necla için de kaygılanmasındı. Galip ilgileniyordu. Önümüzdeki günlerde biterdi bu iş. İyi bir dersti o deli kıza da. Mükerrem'in gözleri dolu doluydu. Salonda öpüşmekle kaldılar. Hizmetçiler vardı evde. Mükerrem Hanım da aşağı kattakilerle birlikte olacaktı bu gece. Çağrılıydı. Akşam eve dönünce banyodan sonra uzanıp dinlendi biraz. Geç saatlere kalacaktı bu gece. Özenle giyindi, kalkıp radyoyu kurcaladı. Kızıl Ordu Budapeşte yöresindeydi. Polonya'da Lublin'de komünistlerin kurduğu ulusal komite geçici cumhuriyet hükümetine dönüşmüş. Başkanları Birut diye biriymiş. Moravski denen herif de başbakan olmuş. Hiç duymadığı adlardı. Nereden duyacağız? Türkiye'dekileri çok mu biliyoruz? Sen bilmesen de devlet biliyor. Gizli de ne kuduz itleri vardır daha bolşeviklerin. Londra'daki Polonya hükümeti ne yapacak şimdi? Bağırıp çağıracaklar. Başka ne bok yiyecekler? İngiliz'e güvendiler. Berlin'i açtı. Wagner'ın Siegfried Övertürü çalıyordu. Biraz sonra haberlerde Mareşal Göring'in yılbaşı mesajı verilmeye başlandı. Silahlı kuvvetler Batı cephesinde yeniden saldırı durumuna geçmişler. Ulusun gösterdiği tarihsel kahramanlık. Kapattı. Canını sıkıyordu artık bu sözler. Telefon çaldı, Mansur'du. Şimdi talimhanede evden çıkıyorlardı kaynının arabasıyla. Alsınlar mıydı onu? Alsınlardı. Batmayacaktı ya bu dünya. Sapına kadar eğlenecekti gümüş suyunda. Partonel pastanesinin önünden alıp sabahın beşine doğru sallanır gibi indiği evinin kapısına bıraktıkları neredeyse 10 saat boyu gülüp eğlenmekten başka ne varsa kovdu kafasından. Ölçüsüz görünümü Mansur'u da yadırgatır gibi oldu önce. 11'den sonra herkes girmişti o havaya. Ne kadar içtiğini anımsamıyordu. Yalının görkemli bir çin sobayla ısıtılan deniz üstü odası koca bir salon genişliğindeydi. Kalabalıktı. 30'u aşkın kişi vardı. Çoğunu Almanya'dan tanıyordu Galip. Konsolos Hüdayi Bey de içinde. Bir günler hemen de tümü Alman yanlısıydı bunların. Nazilerin Almanya'yı yepyeni bir inançla nasıl yoğurduklarını coşkuyla yaşayıp gözleriyle görmüşlerdi hemen hepsi de. Almanya yıkılıyordu şimdi. Umurunda değildi kimsenin. Giyip içip eğlenmesine bakıyordu herkes. Ne yapacaklardı ya? Doğrusu buydu demek. Bir ara ayaküstü konuşulurken Hüdayi Bey'in ben daha ilk gününden demiştim Almanlar bu savaşı kazanamaz diye sözlerini duyunca ağır söz etmemek için usulca çekilip yan masada oturan Mansur Bey'in 9 yaşındaki kızını dansa kaldırdı. Kız pek sevinmişti. Mansurlar da sevgiyle gülüşüyorlardı. Dans ettikleri içinde aklında kalan gene Almanya'da kimi işleri yürüttüğü bir tütün tüccarının, Mithat'ın en çekindiği kişilerden Muhittin Nakışçı'nın, dağda eşkıya, kentte it kopuk besler, Müslümanlığı da dümen pezevengin, derdi Mithat. İkinci kızı yıllar öncesi biraz dişlek, ergenlikli bir genç kız adayı olduğu günlerinden bildiği Semra'ydı. Bayağı güzelleşmişti kız. Öyle de yakınlık gösteriyordu ki başka güzeller de vardı. Bir Alman kadını vardı Rita diye. Aslında gözüne onu kestirmişti Galip. Olmadı. Nasıl olsundu? Başını kurtaramamıştı ki Semra'dan. Bir mimarla evli. Genç yaşta çoluk çocuğa karışmış. Ablası Nevra ile gelmişti. Berlin Üniversitesi'nde Alman edebiyatını bitirmiş. Nevra'nın kocası Yunus Bey Alman'dı aslında. Julius'tu adı. Zoraki Müslüman olmuştu evlenebilmeleri için. Yoksa evlenmelerine baba kesin izin vermiyor. Sözü dinlenmezse kalıtından yoksun bırakmanın yollarını arıyordu. Kalıtı da öyle kolay tepilecek türden değildi. Muhittin Bey'in Alman damat adayının sünnetini gözünün önünde yaptırdığı alayla anlatılırdı. Kir ve Muhittin diye de ad taktılar adama. Ressam Nahit denen aslında mühendislik öğrencisi, anasının gözü bir oğlanın yaptığı pek kaba bir karikatür elden ele dolaştı bir süre. Kirvesi Muhittin Bey'in kucağındaki çıplak damat adayı Julius'un sallanan sünnetsiz takımlarının altından Muhittin'in sünnetlisi dimdik fırlamıştı. Yalnız usturası görünen sünnetçiye bu ölçüye göre keseceksin diyordu Muhittin Bey. Karikatürü yüklüce bir paraya satın alıp yırttığı söylendi Muhittin Bey'in. Bu ne kadar doğruydu bilinmiyordu ya. Ressam Nahit'in bir meyhane çıkışı karanlık sokakta. Bilinmez kişilerden sağ elinin bir iki parmağı da kırılmak üzere. Çok kötü dayak yediğini duymayan kalmadı. Yapanlar bulunamamıştı. Olaydan iki gün önce Berlin'den ayrılmış Türkiye'ye gitmişti Muhittin Bey. Yılbaşının birinci günü evde saat akşamın dördüne doğru uyandığında uzunca bir süre yatağından çıkmadan bir gece önce yaşadıklarını gözden geçirdi Galip. İyi eğlenmişti. Semra ile karşılaşması da tatlı bir rastlantıydı. Telefonunu almıştı, arayacaktı Galip'i. Babası tatsız herifin biriydi ya, arasındı bakalım. Tatsız olup da ne yapacak? Gerekirse biz daha tatsızız. Bu güveni devleti arkanda bilerek duymanın ne olursa olsun kolay kolay itilemeyecek mutluluğu vardı işte. Sayit Ankara'ya gitti o hafta. Dönüşte aradı Galip'i. Odasına girdiğinde buldok yüzüne gölge çökmüş gibiydi yaslandığı koltukta. Pek bir şey söylemedi. Ankara'da işler pek parlak sayılmazmış. Senin Mithat'ın boklu dedi bir ara yalnız. Yardımcılarından Zahit Bey'i çağırtıp bir şeyler sordu. Galip'in yanında. Çıkınca da kızgın bir gülümsemeyle bu orospu çocuğu işte dedi. Sitare olayını Öner'e bağladığını bilen Galip'i giz ortağı gördüğü belliydi. Anlamamıştı Galip. Bu Zahit Bey yapmadı mı o işi? Donuk baktı önce isteksizce gülümsedi Sait. O ne şeytan köpektir o dedi. Kolay yer mi? İlk kez gördüğü Zahit Bey şeytan gibi değil. Tıknaz, ayva göbek, kelbaş, sünepe bir küçük memur izlenimi bırakmıştı Galip de. Ses çıkarmadı. Sinsi biri demek. Ticaret Bakanlığı'nda herkesi parmağında oynatan Suzi Bey'i anımsadı. Benziyor da. Döndürmediği dolap yoktu onun da. Eşref Bey bile çekindiğini söylemişti bir gün heriften. Halil işini sordu Galip'e Sait. Çalışıyorlardı arkadaşlar. Üstelemedi. Mithat'ı görüp görmediğini sordu. Olaydan sonra hiç aramamıştı Mithat. Galip de aramamıştı. Turgutların sorgusuna önümüzdeki hafta başlayacaklarından söz etti Sait. Durgundu. Bu tek tük sözlerde isteksiz çıkıyor gibiydi ağzından. Kalktı Galip iş yerine geldiğinde Semra Hanım diye bir bayanın telefon ettiğini, birazdan gene arayacağını söyleyip çıktı Nuri. Heyecanlanmıştı. Nasıl davranmalıydı şimdi bu kıza? Hele bir arasın bakalım. Çok beklemeden aradı Semra. İstanbul'a inmiş de bir iş için. Bu arada Bostancı'daydı evleri. Sevinmişti Galip. Vakit varsa bir yerde çay içip söyleşmelerinden mutluluk duyacaktı. Vardı vakti. Markiz Pastanesi'nde buluşabilirlerdi. Arabaya atlayıp gittiğinde daha gelmemişti Semra. Kalabalık sayılırdı pastane. Çok geçmeden göze çarpar biçimde şatafatlı giyimiyle girdi kapıdan. Hotozlu şapkasından mantar topuklu apartman pabuçlarına kadar tepeden tırnağa her şeyi pastanedeki kimilerinin bakışını çekecek ölçüde rüküşlük örneğiydi. Makyajda da ölçüyü kaçırmıştı. Kalkıp karşıladı Galip. Çay pasta söylediler. Yılbaşı gecesi içkinin etkisiyle belki konuşmalarındaki iştenlikte çok bilmişliğe bırakmıştı yerini. Necla'nın içine sinmiş doğallığı anımsadı Galip birden. Kızdı kendine. Anımsayacak şeyim yoktu o komünist karıdan başka. Eni konu güzel bu kız. Konuştukça da kurtuluyor yapmacıklıktan. İki kadeh likör içince çenesi de açıldı. Eve atıp şunu bir. Sonrasını bırak gelir mi? Gelmeyecek kızın burada işi ne? Bu kız Almanya'da yetişmiş. Pastaneye gelmez mi? Almanya'da yetişmişse eve de gelir. Ne diyor bak? Öyle berbat bir lodos varmış ki. Nasıl döneceğini düşünüyormuş Kadıköy'üne. Gelirken vapurda kötüleşmiş bir ara. Aptal da bu kız. Böyle lodos olur mu? Havada kar var. Haydarpaşa açıkları biraz dalgalıysa lodos sözünü de duymuştur bir yerden. Nereden bilecek İstanbul'un lodosunu poyrazını? Geçmeyin karşıya bugün dedi Galip. Bilmem dedi Semra. Kuzenlerime mi gitsem eve telefon etmem gerek. Kalkıp telefona gitti. Biraz kaygılı göründü telefondan dönünce. Eve bildirmiş ya. Kuzenlerinin telefonu yanıt vermiyormuş. Gece geç de kalsa eve dönermiş artık olmazsa. Galip'in akşam yemeği önerisine sevindiğini gizlemeye kalkmadı. Havadan sudan filmlerden söz ettiler bir süre. Bir saatte öyle geçti. Kalkıp yan sokaktaki Tuna birahanesine gittiler. Weiner Schnitzel yiyip vodka içtiler. İyice açılmıştı Semra. Babasından yakınıyordu. Yaşlandıkça iyice çekilmez olmuştu. Her şeyine karışıyor, her işine burnunu sokuyordu Semra'nın. İçlenip gözleri doldu bir ara. Annesine de neler çektirmişti bu adam. Duygulanmış göründü Galip. Babasıydı ne de olsa. Kızına olan sevgisinden yapıyor olabilirdi. Hiç yumuşamıyordu kız. Batsın da öyle sevgi. Arada annesi olmasa yapacağını biliyordu o. Geç saate kadar oturdular. Kızı dinledikçe gülmek geliyordu içinden Galip'in. Ne iş yapıyordu bu kız? Hiç. Jimnazyumu bile bitirememiş Almanya'da. Son sınıftan ayrılmış. Baba ne yapsın sana? Birahane boşalınca kalktıklarında kuzen muzen kalmamıştı artık. Galip'in çevirdiği taksiye uysallıkla bindi. Gerisi beklediğinden de kolay oldu Galip'in. Maşallahı vardı. Jimnazyumu bitirememişti ama yataktaki becerisi kaç diplomaya bedeldi. İçinde kök salmaya başladığını duyumsuyordu yeni işittikleriyle. Bitirememişti ama yataktaki becerisi kaç diplomaya bedeldi, bellemediği hüner kalmamıştı. Sabaha karşı gözyaşları arasında onu da açıkladı. Yunus eniştesiydi ilk kandıran onu, parmak kadar kızken. Sonra bir futbolcu Celal çıkmış, çok peşine düşmüştü bunun. Oysa o daha Almanya'da ilk gördüğü günden beri seviyordu Galip'i. İçinde bir duygu, bu işin nasıl olsa olacağını hep söylemişti ona. Ne çok konuşuyordu bu kız. Biraz üstüne düşse daha neler anlatacaktı kim bilir.